Ayrım 17.
Kontes yoktu. Belki rahatsızdır diye düşündüm. Küçük kapının anahtarı üstümde kalmış, onunla içeri girdim. O sırada Henriette iki çocuğunu almış, gün batarken ufka yayılan tatlı hüznü yaşamak için merdivenleri iniyordu. Kederli bir hali vardı. Madeleine, "Felix'e bak anne," dedi. Hemen kulağına eğildim. "Evet, benim," dedim. Daha sizi görmek varken turda ne işim var diye düşünmüştüm. 8 gün sonra artık bir arzuyu neden yerine getirmeyeydim? Jack zıplamaya başladı. "Bak, bizden ayrılmıyor anne," diye bağırdı. Madeleine, "Sussana," dedi. "Şimdi sesini duyunca general de gelir buraya." "Pek akıl alacak şey değil bu yaptığınız," dedi Henriette. "Çılgınlık bu." Sesindeki gözyaşlarını ifade eden bu kelimelerde aşkın bileşik faiz hesapları denebilecek şeyin ne güzel bir ödenişi vardı. Gülümsedim. "Giderken bu anahtarı geri vermeyi unutmuşum," dedim. "Yani bir daha buraya gelmeyecek misiniz?" diye sordu. "Birbirimizden ayrılıyor muyuz?" diye sordum ben de. Kendisine baktığımı görünce gözlerindeki sessiz cevabı saklamak için göz kapaklarını indirmek zorunda kaldı. Heyecanın bittiği, çılgınca bir sarhoşluğun başladığı yere gelmiş ruhların o mutlu şaşkınlıklarından birini yaşadığım kısa bir süreden sonra ayrıldım oradan. Yavaş yavaş yürüyerek ve ikide bir başımı çevirip geriye baka baka uzaklaştım. Yaylanın tepesine çıktım, vadiyi son bir kere seyrettim. Önümde uzanan manzara o ilk geldiğim günkü manzaradan ne kadar başkaydı. Çok şaştım buna. O günlerde burada her şey benim umutlarım ve isteklerim gibi hazin sırlarını biliyor, Hristiyan bir Noah'nın acılarını paylaşıyordum. Onun gibi gamlı ve kararmış biriydim ben de. İşte şimdi vadide benim düşüncelerime uygun değil miydi? İşte şimdi tarlalar bomboştu. Kavaklar yapraklarını döküyordu, dallarda kalan yapraklar da pas rengini almıştı. Asma çubukları yanmıştı, koruların dorukları eskiden kralların giyimleri için tercih ettikleri, iktidarın sembolü olan kızıl rengi koyu renkler altında saklayan o sarı mor rengin ağır tonlarına bürünmüştü. Üstünde ılık bir güneşin sarı ışınlarının kaybolduğu ve düşüncelerimle uyum halinde bulunan bu vadi bana ruhumun hala canlı bir görüntüsü gibi geliyordu. Sevilen bir kadından ayrılmak kimine göre basit, kimine göre müthiş bir durumdur. Bense bir anda dilini bilmediğim bir ülkeye atılmış buldum kendimi. Karşımdaki şeyler artık ruhuma yakın şeyler değildi. Hiçbir şey ilgimi çekmiyordu. Aşkım büyüdükçe büyüdü ve Henriette'den bu çölün ortasında bütün yüceliğiyle yükseldi. Artık onun anısıyla yaşayacaktım buralarda. Onun yüzü öyle ya tapılası bir yüz haline geldi ki gizli tanrımın karşısında ben de tertemiz kalmaya karar verdim. Lourdes'in karşısına tepeden tırnağa aklar giyinmeden çıkmayan Petrarch'ı örnek alarak Levi papazları gibi ak giysilere büründüm ben de. Üstünde taşımak zorunda bulunduğum büyük bir banknot demetini boyuna yaklayıp duran bir cimri gibi ben de bütün yolculuğum boyunca durmadan kontrol ettiğim o mektubu babamın evine döndükten sonra okuyacağım ilk geceyi nasıl sabırsızlıkla bekledim bilemezsiniz. Gece oldu mu Henriette'nin istekleri yazılı bu kağıdı çıkarıyor öpüyordum. Elinin kokusunu taşıyan bir hava, sesindeki ahenk sanki kağıttan ruhuma yayılacaktı, sinecekti. Onun bütün mektuplarını hep bu ilk mektubu gibi geceleri yatağa uzanmış bir şekilde ve tam bir sessizlik içinde okumuşumdur. İnsan sevdiği kimsenin yazdığı mektubu başka nasıl okur bilmiyorum. Ama tabii sevilmeye layık olmayan, böyle mektupları günün meşguliyetlerine karıştıran onları iğrenç bir kayıtsızlıkla bir köşeye atıp sonra eline alan kimseler de yok değildir elbet. İşte Natalie, gecenin sessizliğinde ansızın çağlayan o tapılası ses, İşte vardığım yol kavşağında eliyle bana doğru yolu göstermek için beliren o yüce yüz. Dostum, dağınık hayat deneyimleri size iletmek için bir araya toplamaya çalışmak, ustaca hareket etmeniz gereken bir çevredeki tehlikeler karşısında sizi silahlandırmak, bilseniz ne büyük bir mutluluk benim için. Birkaç gece sizinle meşgul olurken anne sevgisinin müsaade ettiği zevkleri tattım. Yaşayacağınız hayatı önce kendim bir kere yaşayarak bu mektubu cümle cümle yazıyor ve arada bir penceremin önüne gidiyorum. Fransville Şatosu'nun ay ışığı altında patlayan kulelerine bakıyor ve çoğu zaman kendi kendime şöyle diyordum. O uyuyor şimdi. Bense onun yerine uyanık duruyorum. Bana ömrümün ilk mutluluklarını, meme vermek için uyanmasını beklerken beşiğinde uyuyan Jack'ı seyrettiğim zamanları getiren tatlı izlenimler bunlar. Öyle ya, siz de o kadar acı çektiğiniz, o korkunç kolejlerde bulamadığınız ama biz kadınların verebileceği birkaç kuralla ruhu güçlendirmesi gereken bir çocuk, adam değil misiniz? Bu küçük şeylerin başarılarınızda etkisi olur. Başarılarınızı hazırlayan ve sağlamlaştıran şeylerdir bunlar. Bir adamın hareketlerini düzene sokacak kurallar bulmak da bir çeşit manevi analık, çocuğun iyice anlayabileceği bir analık değil midir acaba? Sevgili Felix, burada bazı yanlışlıklar yapacak da olsam, bırakın dostluğumuza onu yüceltecek cömertliği ve karşılıksızlığı vereyim. Sizi toplumun ellerine teslim etmek, sizden vazgeçmek anlamında taşımayacak mı acaba? Ama ben sevinçlerimi parlak geleceğiniz uğruna feda edecek kadar seviyorum sizi. 4 ay kadar var ki çağımıza özelliğini veren yasalar ve töreler üstünde düşünmeye ittiniz beni. Önceleri teyzemle, sonra da onun yerini alan sizinle yaptığım bütün o konuşmalar. Sizin anlamını çok iyi bildiğiniz o konuşmalar. Monsieur de Morzov'un başından geçen olaylardan bana anlattıkları, saray hayatını aslıyla astarıyla bilen babamın söyledikleri, en büyüğünden en küçüğüne varıncaya kadar bütün şartlar hemen hemen yalnız olarak insanların içine girmek üzere bazılarının erdemlerine rağmen düşüncesizce mahvoldukları, bazılarınınsa kötülüklerini kullanarak başarı kazandıkları bir diyara gitmek üzere olan manevi oğlum için, yavrum gözüyle baktığım kimse için yeniden birer birer canlandı kafamda. Her şeyden önce bir bütün olarak ele aldığım toplum hakkındaki fikrimin üstünde durun. Ben bu noktaya bir değinip geçtim ama zaten size bir şeyi kısacık anlatmak da yeter. Toplumların kaynağı tanrısal bir nitelik mi göstermiştir, yoksa bunlar insanlar tarafından mı yaratılmıştır? Bilmiyorum. Hangi yönde gelişme gösterdiler deseniz onu da bilmiyorum. Ama bence bu konuda muhakkak olan bir şey varsa o da toplum denen şeyin var olduğudur. Bir kenarda kalıp yaşamak yerine toplumların içine girmeyi kabul ettiğiniz andan itibaren onu yaratan kuralların da iyi olduğunu kabul etmek zorundasınız. İşte yarın bu toplumlarla sizin aranızda da bir anlaşma imzalanacak. Bugünün toplumu insana faydalar sağlamaktan çok onu sömüren bir toplum mudur acaba? Öyledir bence. Ne var ki insanın orada kazançtan çok bir takım sorumluluklar ve yükümlülüklerle karşılaşması ya da kişiye sağladığı faydaları fazlasıyla pahalı satın alması konusuna gelince, bunlar bireyi değilse yasa koruyucuyu ilgilendirir daha çok. Böyle olunca ben o kanıdayım ki ister sizin için faydalı ister zararlı olsun, asıl olan toplumda belirmiş genel kurallara uymaktır. İlk bakışta basit gibi görünür bu ilke. Oysa uygulanması oldukça güç bir şeydir. Gerçekten bu ilke bir ağacı canlandırmak, yeşilliği korumak, çiçekleri açtırmak, meyveleri herkesin hayranlığını toplayabilecek şekilde olgunlaştırmak için en ince kılcal damarlara sızan öz su gibidir. Aziz Felix, yasaların hepsi kitaplarda yazılı değildir. Törenlerin yarattığı yasalar da vardır. Bunların en önemlileri ise en az bilinenleri olmaktadır. Hareketlerinizi, konuşmalarınızı, dış hayatınızı, toplum önüne çıkma, servete yaklaşma gibi durumlarınızı yöneten bu yasaların öğretmeni de, kitabı da, okulu da yoktur. Bu toplum yasalarına uymamak demek, toplumsal dünyaya hakim olacak yerde o dünyanın köleliğini kabul etmek demektir. Bu mektup sizin zaten düşünmekte ve bilmekte olduğunuz şeyleri tekrarlamaktan başka özellik taşımasa bile izin verin de kendi kadın düşüncelerimi, görüşlerimi belirteyim. Toplumu kurnaz davranıp herkesin zararına olarak kendi mutluluğunu yaratma kuramıyla açıklamaya çalışmak yıkıcı bir tavırdır. Çünkü bu açıklama tarzının ağır sonuçları yasaları, toplumu ya da insanları atlatarak, harcayarak elde edilen şeyin haklı ve uygun olduğuna inanmaya zorlar. Bu yasaya göre Yavuz hırsız, yani yakalanmayan hırsız temize çıkar. Kimseye belli etmeden kocasına hayınlık etmiş kadın mutludur, dürüsttür. Adaletin eline tek ipucu bırakmadan bir adamı öldürün, siz de Makbet gibi birkaç iklim elde edersiniz. Aykırı bir harekette bulunmuş olmazsınız. Uyulması gereken yasa sizin çıkarınızdan ibaret olmaktadır. Bütün mesele törelerle yasaların sizin isteklerinizle tutkularınızın karşısına çıkardığı engelleri tanıksız, kanıtsız bir şekilde aşmaktan başka bir şey değildir. Toplumu böyle gören bir kimse için elde edilmesi istenen bir servetin ortaya çıkardığı tek mesele sonu 1 milyon lira ya da kürek, yüksek bir mevki ya da şerefsizlik olan bir kumardan öteye geçmeyecektir. Kaldı ki yeşil çuvalı masalar bütün oyunculara şans dağıtacak kadar geniş değildir ve masaya kuvvetli bir el açmak için de bir çeşit deha gerekir. Burada size ne dinsel inançlardan ne de duygulardan söz ediyorum. Burada söz konusu olan altın ve demirden yapılmış bir makinenin çark düzeni ve bu makinenin insanları doğrudan doğruya ilgilendiren sonuçlarıdır. Gönlümün aziz çocuğu, bu caniler kuramına karşı benim duyduğum dehşeti siz de paylaşırsanız, toplum her sağlam kafalı kimse için olduğu gibi sizin gözünüzde de ödevler kuramıyla açıklanmış olacaktır. Evet, toplum içinde binlerce şekil içinde birbirinize borçlusunuz. Benim inancıma göre dükle ayan üyesi, zanaatçıyla yoksula, o yoksulla zanaatçının dükle ayan üyesine olduğundan daha fazla borçludur. Ticarette olduğu gibi politikada da doğru olan bir ilke vardır. Çabaların ağırlığı daima faydaların çokluğu ile orantılıdır. Bu ilkeye göre artmaktadır. Herkesin borcunu ödeyiş tarzı ayrıdır. Retuer'deki çiftliğimizde çalışan yoksul adam bütün gün uğraşıp didindikten sonra yorgun argın gelip yattığı zaman görevlerini yerine getirmemiş midir acaba? Hiç kuşkusuz bu adam kendi görevlerini yüksek mevkileri işgal eden birçok kimselerden daha iyi yapmıştır. İçinde zekanıza ve yeteneklerinize uygun bir yer istediğiniz toplumu bu şekilde ele alınca ana ilke olarak şu özdeyişi kabul etmeniz gerekecek. Kendi vicdanımıza karşı olduğu gibi toplum vicdanına karşı da aykırı bir yol tutturmamalıyız. Belki benim bu konudaki ısrarımı gereksiz bulacaksınız. Öyle de olsa yalvarırım size, evet Henriette Deniz yalvarıyor size, bu sözlerin anlamını iyice tartın. Belki basit görünür bu sözler ama doğruluğun, onurun, dürüstlüğün ve nezaketin hayatta başarıya ulaşmanız için en emin araçlar olduğunu gösterirler. Şu çıkarcı dünyada bir sürü adam size duygulara bağlı kalınarak ilerlemenin mümkün olmadığını, fazla saygı gösterilen ahlak kurallarının insanın önüne engeller çıkardığını söyleyecektir. Kendileri için bir fayda taşımadığı bahanesiyle küçük bir çocuğun kalbini kıran, yaşlı bir kadına kabaca davranan, iyi yürekli bir ihtiyarın yanında bir parça oturmayı katlanılamayacak bir sıkıntı olarak düşünen terbiye yoksunu, kıt görgülü, geleceği görmeden aciz ne adamlara rastlayacaksınız? Daha sonra bu adamların aşamadıkları dikenlere takıldıklarına, bir hiç uğruna hayatlarındaki başarı şansını elden kaçırdıklarına tanık olacaksınız. Oysa o dediğim karşılıklı görevler kuramına kendini baştan alıştırmış kimse, hayat yolunda hiçbir engelle karşılaşmayacaktır. Belki amacına erişmesi biraz gecikecektir ama başarı şansı tam olacak. Başkalarının toplum içindeki yeri yıkılırken onunki sağlamlaşacak, kalacaktır. Bu usul ve kuramların uygulanabilmesi için her şeyden önce görgülü bir tavrın gerektiğini söylersem, benim toplum yasalarımın biraz saray kokusu taşıdığını, Lenoncourt konağında edindiğim bilgilerin etkisiyle oluşturduğunu düşüneceksiniz belki de. Ah dostum, görünüşte insana pek önemli değilmiş gibi görünen görgüye en büyük önemi veririm ben. Sizin kültürünüzü meydana getiren geniş ve çeşitli bilgileriniz ne kadar gerekliyse, yüksek toplum çevrelerinin yaşama usulleri hakkında bilgiler edinmek de o kadar gereklidir. Hatta bazen bunlar öbür bilgilerin yerine de geçer. Aslında cahil olan ama doğuştan bir zekaya sahip ve fikirleri arasında tutarlı bir bağ kurmaya alışmış bazı kimselerin, kendilerinden daha üstün başka kimselerin kaçırdıkları imkanları elde etmeleri çok rastlanan bir olaydır. Kolejlerde türlü toplum katlarından gelen çocuklarla birlikte aldığınız eğitimin kişiliğinizi bazı yönlerden bozup bozmadığını anlamak için sizi iyice inceledim Felix. Sizde eksik olan tarafın çok küçük bir şey olduğunu, bunu da kısa zamanda kazanabileceğinizi gördüğüm zaman, Tanrı bilir ya, ne büyük bir sevinç duymuştum. Bu gelenekler içinde yetişmiş birçok kimse de bu hareketler tamamıyla dıştan bir özelliktedir. Çünkü ince tavırlar, güzel davranışlar yürekten ve kişisel onur duygusundan doğar. İşte bunun için aldıkları eğitime rağmen bazı soylu kişilerin davranışları kötüdür. Buna karşılık bir zevklilik vardır ve beceriksiz bir özenti havasına düşmeden kusursuz davranışlara sahip olabilmek için birkaç ders almaları yeter. İçinde yaşadığı vadiden hiçbir zaman çıkmayacak olan zavallı bir kadına inanın. Sözlere, davranışlara, duruşlara, hatta evin içine sinmiş olan bu asil eda, bu ince sadelik, insana büyüleyiveren maddi bir şiir meydana getirir. Bir de bunun kaynağını yürekten aldığı zamanki gücünü düşünün. Nezaket, başkaları için kendini unutmuş görünmekten başka bir şey değildir aziz çocuk. Birçok kimsede ise çıkarlar tehlikeye girdiği anda kendi kendisini yalanlayan toplumsal bir düzenbazlıktır. Öyle ki bakarsınız en yüksek bildiğiniz insan birden en iğrenç kişi haline gelmiş. Gerçek nezaket Hristiyanca bir düşünce tarzını gerektirir Felix. Ben de sizin öyle olmanızı isterim. Merhametin ve sevecenliğin özü gibidir nezaket. Nefsini unutmayı bir vazgeçiş tavrını gerektirir. Henriette'nin hatırası için susuz bir çeşme gibi olmayın. Bir ruhunuz, bir biçiminiz olsun. Bu toplumsal erdem yüzünden çoğu zaman olayların kurbanı olursanız bu sizi korkutmasın. Görünüşte rüzgarın içine saçılan bunca tohumun meyvesini bir gün nasıl olsa toplayacaksınız. Vaktiyle babam yanlış kavranmış nezaketin en yıkıcı taraflarından birinin de bol keseden aşırı vaatler olduğuna dikkat etmiş. Yapamayacağınız bir şeyi sizden istedikleri zaman hiçbir asılsız umut kapısı bırakmadan kesin olarak reddedin. Daha sonra yapmak istediğiniz şeyi kendiliğinizden çabucak yapın. Böylece reddetmenin inceliğiyle iyilik yapmanın inceliğini insana yücelten bu iki dürüstlüğü kazanmış olacaksınız. Bilmem yapılmış bir iyiliğin uyandırdığı minnet duygusu mu daha büyüktür, yoksa gerçekleşmemiş bir umudun yarattığı güvenirlik mi? Bakın dostum, bu küçük şeyler benim iyi bildiğim şeylerdir. İyi bildiğimi sandığım konunun üzerinde de daha fazla durabilirim tabii. Kendinize fazla güvenmeyin. Bayağı olmaktan kaçının, gayretkeşlik göstermeyin. Bunlar hayat denizinde insanın her an çarpabileceği üç kaya gibidir. Kendinize gösterdiğiniz fazla güven, başkalarının size besleyecekleri saygı duygusunu örseler. Bayağı tavırlarınız çevrenizde küçümsenmenizle sonuçlanır. Başkaları için göstereceğiniz aşırı ve gereksiz çabalarda insanlar tarafından sömürülmenize, kullanılmanıza yol açar. Sonra bakın ne diyorum sevgili çocuk, ömrünüz boyunca 2-3 kişiden fazla dostunuz olmayacak. Onların zenginlikleri sizin tam güveninizdir. Güveninizi bir sürü insana dağıtmaya kalkmanız onlara ihanet olmayacak mıdır acaba? Diyelim birkaç adamla başkalarından daha sıkı fıkı oldunuz. Gizlinizi saklınızı söylemeyin onlara. Ağzınız sıkı olsun. Günün birinde onlar karşınıza rakip olarak, hasım olarak, düşman olarak dikileceklermiş gibi dikkatli olun. İhtiyatlı olun her zaman. Şöyle bir tavrınız olmalı. Ne pek soğuk ne pek sıcak. İnsanın kendini güçlüklere düşürmeden durabildiği ortalama çizgiyi izleyin. İnanın ki dürüst bir adam Alkes'te haşin erdeminden de Flente'nin gevşek uysallığından da olduğu kadar uzaktır. Komedyacının dehası asil ruhlu seyircilerin anlayıp kavradıkları şekilde orta çizgiyi gerçek anlamda belirtmesindendir. Bütün seyirciler bencilliğin sevimliliği arkasına saklanmış olan aşağılamadan çok erdemin gülünç yanını beğenip alkışlayacaklardır. Ama kendilerini ikisinden de korumaya çalışacaklardır. Bayağı tavırlara gelince, belki bazı budala kimseler bayağılıkta bir sevimlilik bulunduğunu söylerler. Ama insanın üstünlüklerini, güçlüklerini incelemeye alışmış kimseler, bayağı taraflardan eksik ve kusurlu tarafları bulup çıkarırlar. Bayağı insan kısa zamanda gözden düşer, toplum içindeki itibarını yitirir. Çünkü bayağılık zayıf insanların bir dayanağıdır. Ancak aciz kimseler ne yazık ki kendini yapan unsurların, bireylerin her birini ancak birer organ gibi gören toplum tarafından hor görülürler. Toplum belki de haklıdır bunda.